Hanımlar beyler, bunu ben de yaparım podcast yayınlarımıza hoş geldiniz. Sizinle daha önce karşılaşmıştık. Hatırladınız mı? Ben kim miyim? Ben siz çocukken yatağınızın altında yaşayan canavarım. Bir gece yarısı ayağıma bağlı zincirlerle evinizin koridorlarında dolaşan hayaletim. Güneşin doğmasıyla kıl payı kurtulduğunuz vampir ve Salem'de yaktığınız cadıların torunu. Ben... Tamam ya, korkmayın. Ben İbrahim Selim. Sevgili dinleyenler, Cadılar Bayramı özel bölümümüzle sizlerleyiz. Bu çok özel bölümümüzde Cadılar Bayramı geleneğinden ve nasıl bugüne gelindiğinden bahsedeceğiz. Kamp ateşi etrafında birbirimize Cadılar Bayramı efsaneleri ve korkunç hikayeler anlatıp şekerleme yiyeceğiz. Hazırsanız kazanlar fokurdasın, faniler korkuyla titresin. Çünkü bu gece kimse güvende olmayacak. Storytel sunar. Cadılar Bayramı özel podcast'imize başlamadan önce Kanlı Meri'nin öyküsünü anlatırken bize katılmanızı rica ediyoruz. Çünkü kendisi fazla kalamayacak. Efsaneyi ciddiye almayıp Kanlı Meri oyununu oynamaya niyetlenen birkaç gence musallat olmak için aramızdan erken ayrılacakmış. Kendisini fazla bekletmemek için başlıyoruz. Kanlı Meri. Meri, ormanın derinliklerinde küçük bir kulübede yaşayan yaşlı bir kadındı. Ormandan topladığı otlar ve onlardan yaptığı ilaçlarla geçinen, kendi halindeki bu kadına kasabadakiler Kanlı Meri derlerdi. Ki bu kasabanın Salem olduğu söylenir. Kasabalılar inekleri sütten kesilmesin, kış gelmeden depolarındaki yiyecekler çürümesin, çocukları hasta olmasın diye onun ormandaki arazisinin yanına yaklaşmazlardı. Yoksa bu cadının onların başına çeşitli musibetler getireceğine inanırlardı. Gel zaman git zaman kasabadaki küçük kızlar birer birer kaybolmaya başladı. Kimse nereye gittiklerini ya da onlara ne olduğunu bilmiyordu. Üzüntüden ne yapacağını bilemeyen aileler kasabadaki tüm binaları aradılar. Ormanın ta derinliklerine kadar baktılar. Hatta aralarından cesaretini toplayan birkaç kişi Kanlı Meri'nin evine bile gitti. Kanlı Meri, konu hakkında hiçbir şey bilmediğini söyleyip evini aramalarına izin verdi. Evden hiçbir şey çıkmadı. Lakin Meri'de gözle görünür şekilde bir farklılık vardı. Daha genç ve güzel görünüyordu. İlk aklınıza gelen iyi bir nemlendirici keşfettiği ya da gençlik aşısı yaptırma ihtimali ise hala hikayenin içine girememişsiniz. Lütfen bizimle 17. yüzyıla gelin. Geldiyseniz devam ediyoruz.
Evet. Köylüler şüphelenmelerine rağmen çocukları aramaları sonuçsuz kaldı. Ama her şey bir gece değişti. Kasaba sakinlerinden Miller Rose'un küçük kızı gece yarısı sadece kendinin duyduğu bir sesin peşine yatağından kalkıp geceye karıştı. Miller'ın eşi kızı kapıyı çekip çıkarken tesadüf eseri mutfakta ağrıyan dişinin ağrısını dindirmek için bir şeyler kaynatıyordu. Bayan Miller çığlık atıp kocasını çağırdı. Kızın peşine koştular. Kızı durdurmaya, sarsarak uyandırmaya çalıştılar ama nafile. Kız her seferinde ellerinden kurtulup sadece kendinin bildiği bir yöne ormanın derinliklerine doğru gitmeye devam ediyordu. Miller'ların çaresiz ağlamaları ve bağırmaları komşuları da uyandırdı. Onlar da yardımcı olmak için dışarı çıktılar. Kızı kimse durdurmayı başaramazken aralarından keskin gözlere sahip bir adam ormanın derinliklerinden gelen garip bir ışığı fark etti. O ve birkaç kasabalı ışığa doğru gittiler ve Mary'i büyük bir çınar ağacının altında elinde sihirli değneğini Miller'ların evine yöneltmiş şeytani bir şeyler mırıldanırken gördüler. Öfkeli adamlar ellerinde silahları ve yabalarıyla küfürler edip bağırarak Mary'e doğru koşmaya başladılar. Kalabalığın kendine doğru geldiğini gören Mary, büyüyü bozup kaçmak için ormanın derinliklerine koşmaya başladı. Bu sırada çiftçilerden biri silahına doldurduğu gümüş kurşunu ateşledi ve Mary kalçasından vuruldu. Öfkeli kalabalığın eline düşen Mary yerlerde sürüklenerek açık alana getirildi. Yüzü bıçaklarla parçalandı, suratı kanlar içinde kaldı ve kocaman bir ateş yakıldı. Mary canlı canlı yakılırken acılar içinde bağırarak köylülere lanetler savurdu ve onlara meydan okudu. Karanlık bir gecede ismini aynaya bakarak söylemeye cesaret eden olursa onları en korkunç şekilde öldürmek için döneceğini söyledi. Mary tamamen yandıktan sonra köylüler Mary'nin evine gittiler ve kayıp kızlara ait olduğu belli olan isimsiz küçük mezarlarla karşılaştılar. Muhtemelen Mary ölünce mezarları saklayan büyü de ortadan kalkmıştı. Mary küçük kızların kanlarını gençleşmek için içmiş ve kanlarını da yıkanmıştı. O zamandan beri karanlık bir odada bir mum yakarak aynaya bakıp 3 kez ard arda kanlı Mary, kanlı Mary, kanlı Mary diyecek kadar aptal olanlara musallat olmakta. Ya gözlerini oymakta, ya vücutlarını parçalamakta, ya da aynada kendini gösterip onları da aynaya çekerek sonsuza kadar işkence yapmaktadır. Bu gece bunu denemeye cesaretiniz var mı? Biz şu an bunu ayna karşısında söylemedik. Bence yırtmışızdır. Abi. Sevgili dinleyenler, tekrar hoş geldiniz. Mary'nin acelesi olduğundan onu çabuk paketledik. Kendisi de kusura bakmayacak artık. Hızlıca Cadılar Bayramı'nın ne olduğunu Wikipedia'lık anlamda söyleyip kurtulalım istiyoruz. Atalım şu didaktik bilgiyi omuzlarımızdan da kurtulalım. Çünkü daha sonrasında köklerine inip hikayeler anlattıkça ansiklopedik bilgilerle geçireceğiniz mini kalp krizleriniz bölünmeden karşılıklı beraberce çıldıralım istiyoruz. Cadılar Bayramı her sene 31 Ekim'de kutlanan, kökleri Britanya Keltlerinin Samhain Festivali'ne dayanıyor.
Şimdi bu festival Samhain diye yazılıyor ama Samhain diye okunuyor. Fakat gördüğünüzde tanımanız için biz bütün podcast boyunca Samhain diyeceğiz. Yoksa biliyoruz biz de nasıl okunuyor. Samhain diye okunuyor. Samhain diye okunmuyor. Biliyoruz.
Samhain yaz ve son kelimelerinin birleşimiymiş. Yani sonbahar ve kış mevsimine geçiş ve hasadın bitişini kutlamak için yapılıyormuş. Orijinalinde pagan olan bu festivale zamanla Hristiyan ögeler eklenmiş. Ancak günümüzde tüm dini köklerinden arınarak tamamen seküler bir kutlama halini almış.
İzmir bunu beğendi.
Festivalde güneşi temsilen büyük ateşler yakılır, ölü eş dostla iletişime geçilirmiş. Ruhların bu dünyadaki varlığı da Druid adı verilen Kelt rahiplerinin geleceğe dair kehanetlerde bulunmalarını kolaylaştırdığı için çok önemliymiş. Bu Druidler geleceğe dair kehanetlerde bulunurken ek gelir olsun diye büyü muska çözüp genç kızların kısmetlerini açarlarmış. İçlerindeki kötü enerjiyi dudaklarından emerek çıkartırlarmış. Evet, bu druidler bizdeki cinci hocaların atalarıymış.
Efendim, öyle bir salladık ki. Bir an için inandınız ama değil mi? Yok yok, bunlar bildiğiniz özü sözü bir sadece kehanetle uğraşan druidlermiş. Canım druidler.
Bu kehanetler önemliymiş çünkü kehanetler onlara zorlu kış şartlarında hayatta kalmak için umut verir ve ne yapmaları gerektiği konusunda yol gösterirmiş. Bununla beraber yeryüzüne çıkan bu ruhlarla henüz hayatta olan insanların karşılaşması hoş sonuçlar doğurmayacağı için bu ruhlardan korunmak ve tanınmamak için de sokaklarda korkunç kostümler giyerek dolaşırlarmış. Şenlik ateşlerinde tanrılarına kurban olarak hayvan ya da mahsullerini bu ateşlere atarlar, kurban ettikleri hayvan başlarıyla yüzdükleri hayvan derilerini giyerler ve birbirlerine fal bakarlarmış. Giyilen kostümler çeşitlendikçe festival zamanla cadılar, goblinler, periler ve iblislerle özdeşleşmiş. Yani tabloyu gözünüzde canlandırırsanız aslında gerçekten korkunç. Düşünsenize, tüm sene kendi halinde takılan komşunuz Fatma teyze, senenin bir gününde kafasına inek başı geçirip garip BDSM aksesuarlarla size el falı bakmaya çalışıyor. Ay hoşt! O nasıl bir görüntü?
Ay hoşt mu?
Neyse efendim, gel zaman git zaman malum dünya tarihi savaştan geçilmiyor. Keltlerin yolu Romalılarla kesişiyor. Romalılar da hasat ve ölüm festivallerini getirip Samhain'e ekliyor. Bunu gören Hristiyanlar durur mu? yapıştırıyorlar cevabı. Onlar da kendi özel günlerini tutup Samhain'e kakıyor. Böylece Samhain Festivali yüzyıllar içerisinde All Hallows Eve'in, yani Azizler Günü'nün arifesi olan Holy Evening'e, oradan da Halloween'e dönüşüyor. Amerika kıtasına yerleşimin başlamasıyla da, başta İrlandalıların ön ayak olmasıyla Halloween Amerika'ya taşınıp günümüzde kutlanan çocuk bayramı haline geliyor. Şimdi daha derin ve leziz kısımlarına gelelim. Bu bahsettiğimiz Samhain Festivali'nin ve aslında Cadılar Bayramı'nın kökenlerinde küçük farklarla bir sürü öykü var. Biz tabii ki en araştırmacı halimize bürünüp sizler için bunların neredeyse hepsini araştırdık. Araştırdık ki size en çok korkutanı neyse onu alıp bilinçaltınıza yerleştirebilesiniz. Efsaneye göre bu festivale adını veren Samhain aslında bir şeytanmış. Keltlere göre 31 Ekim gecesi Samhain'in gecesiymiş. Bu gecede Samhain yeryüzüne çıkıp buradaki ölüleri diriltir, hayaletleri salar, orayı yıkar, burayı yakarmış. Nedensiz küçük pipili badici siniriyle ortalığı tarumar ederek kıyameti başlatırmış.
Böyle tek cümlede ağzımızdan çıktı ama adam tek başına üşenmeden bayağı bir iş yapıyormuş. Takdir etmek lazım yani. Küçük pipi diye çok şey yapmayın.
Cadılar Bayramı'nda takılan maskeler aslında Samhain'in insanları fark edememesi, yani ondan saklanmak için takılmaktaymış. Kapıya bırakılan şekerler de Samhain'in karnını doyurmak için verilen rüşvetlermiş. Yani cehennemden çıkıp ortalığı yakıp yıkmaya niyetlenen bir zebaniyi şekerle evcilleştirmek nedir acaba ya?
Tam PMS dönemindeki kız arkadaşını sakinleştiren adam taktiği.
Al şu bonibonu, uzatma gülüm, seneye gel.
Son olarak evlerin önüne konulan balkabağından kafalarsa ona tapınanların evlerini göstermek için kullanılıyormuş. Aslında tapındıkları falan yok tabii.
Ben senin müridinim, bana zarar verme.
Demek için bir aldatmacaymış. Yani her sene resmen deli muamelesi çekmiş, eylemiş, göndermişler koskoca şeytanı. Bir geleneğe göre balkabaklarının içinde mum 3 gün boyunca söndürülmezmiş. Aksi yapılırsa Samhain o evi alt üst edermiş. Bu öfke problemi olan şeytanımızı 3 sakin ol şampiyonla cehennemine uğurlarken bir de yeryüzüne dönen ölüler, hayaletler ve ruhlara yoğunlaşan hikayelerin olduğunu da gördük. Podcast'imizin ilk başında da ufak ufak değindiğimiz üzere 31 Ekim gecesinin yaşayanlarla ölüler arasındaki perdenin en ince olduğu zaman olduğu söylenir.
Yani ölüler bu tarafa geçip kendilerine yeni bir beden ararlar.
Siz bu maskelerle onlara insan olmadığınız mesajını verirmişsiniz. Birçoğumuzun eski sevgilisi bu mesajı bizlere zaten verdi. O yüzden onlar o zamanlar yaşasa maskesiz de dolaşabilirlermiş. Ama işte o zamanlarda bizim gibi çok insan olan insanlar olduğundan ruhlar tarafından ele geçirilmemek için böyle bir numaraya ihtiyaç duyuyorlarmış.
Allah'ınızdan bulun eski sevgililer.
Bununla beraber oyulan bal kabakları, ki orijinal oyulan sebzeler turp ve patatesmiş, sizleri kiliselerdeki gargoyleler gibi kötü ruhlardan korurken, bir de o evin çoktan başka bir ruhun saldırısına uğradığını, eğer illa bu gece birine saldırmak istiyorlarsa bir de komşuyu denemelerini söylüyormuş. Bir nevi tarihi navigasyon sistemi.
Kurban için yola çıkılıyor. 200 metre ilerleyip sağa dönün. Hedefiniz solunuzda kalacaktır. İyi işkenceler.
Başka bir hikayede de bugün de ölülerin ruhlarının geçmişte yaşadıkları evleri ziyaret ettiğine inanılmaktaymış. Bu yüzden ölüler için sofralar hazırlanıyor, küçük ikramlar bırakılıyormuş. Ölülerin ruhları bu sayede mutlu edilirse kış boyu sağlık, mutluluk ve iyi talihin hüküm süreceğine inanılıyormuş. Ölülerin kendilerini tanımamaları için de kostüm giyiyorlarmış. Kafanızda Cadılar Bayramı ile özdeşleştirdiğiniz her şeyin aslında bir de bugüne dair bir anlamı var. Buğday, nohut, kuru kayısı.
Dur, bu. Ha, aklımız şimdi bak aşure gününe gitti. Neydi bu? Ha.
Maskeler, bal kabakları, şekerler, mumlar, her biri bu gece için bir anlam ifade ediyor. Kostümlerin ne işe yaradığını zaten anlattık. Şimdi gelelim meşhur bal kabaklarına.
Jack-o'-lantern, yani bizim bildiğimiz haliyle o meşhur oyulmuş bal kabaklarının hikayesi.
Bal kabağı hikayesinin kökeni İrlanda'dan geliyor.
Zamanında Cimri Jack lakaplı çok kötü bir adam yaşarmış. Bir kötülük yapma fırsatı önüne çıkarsa mutlaka yaparmış.
Bizim Yeşilçam'ın Erol Taşı yani.
Mantığı yok. Biri acı çekecekse çektirilmiş. Zatıhalileri 7'den 77'ye herkese pislik yaparak dolaşırmış. Bir de üzerine aşırı derecede de cimri bir adammış. Şeytan bu adamın ününü duymuş.
Hakkında çok şeyler duydum yiğidim, seni tanımak isterim.
Diyerekten bununla tanışmak için cehennemden dünyaya gelmiş. Jack'i bulmuş ve Jack ona beraber bir içki içmeyi önermiş. Kadehler kadehleri, hikayeler hikayeleri kovalamış. Ve sonunda hesap geldiğinde Jack Multinet'in de bakiye olmadığını söyleyerek hesabı şeytana yıkmak istemiş.
Ne Multinet'i arkadaşlar, bu kadar sistemin kölesi olmayın lütfen.
Neyse Jack demiş ki
benim param yok, sen öde. Ben sana borçlanayım.
Şeytan
nasıl ödeyeceğim, bizim orada para mı var salak
demiş. Jack de durur mu hemen gaz vermeye başlamış.
Sen aldatmacanın ustası değil misin? Hesabı ödemek için kendini değerli bir sikkeye dönüştür. Hesabı ödedikten sonra gece yarısı bar kapanınca tekrar eski haline gelirsin
demiş. Şeytana da bu fikir artık içtiği bir şişe viskiden midir nedir mantıklı gelmiş ve kendini değerli bir sikkeye dönüştürmüş. Şeytanın yemi yuttuğunu gören Jack, sikke şeklindeki şeytanı kaptığı gibi üzerinde haç olan bir cüzdanın içine atmış. Üzerinde haç olduğu için de şeytan eski haline dönememiş. Yani adam şeytanı tuzağa düşürmüş. Şeytan çok öfkelenmiş.
Bırak beni, bırakmazsan sana ebediyen eziyet çektiririm
diye tehditler savurmuş. Jack de tabii
bir madeni para için dilim fazla uzun değil mi senin
diye sokmuş lafı. Şeytan da dünyanın belki de ilk laf sokmasını afiyetle yemiş. Jack de
istersen bir anlaşma yapalım seninle demiş. Seni bırakırım ama beni 10 yıl boyunca rahat bırakacaksın ve intikam için peşime düşmeyeceksin demiş.
Şeytan da eli mahkum kabul etmiş. Şeytan tabii büyük bir hışımla cehenneme dönüp ortalığı birbirine katmış. Bütün sinirini orada zaten hali hazırda yanan ruhlardan çıkarmış. Tam arkadaşlarına sinirlenip eve gelince annesine babasına bağıran ergenler gibi ortalığı yıkmış. Tabii 10 yıl dediğiniz nedir? Hemen geçivermiş. Şeytan büyük bir keyifle ve sinirle karışık bir duyguyla Jack'i aramaya başlamış. Jack'i ormanda gecenin bir yarısı sarhoş dolaşırken bulmuş.
Şimdi senin bacağına tükürdüm, gel buraya
demiş. Ama Jack bu şeytana bir kere pabucunu ters giydirmiş. Neden ikinci kez giydirmesin?
Tamam, seninle cehenneme geleceğim ama bari aç karnına gitmeyeyim. Şu ağaçtan bana bir elma verir misin?
Demiş. Şeytandaki bu yufka yüreklilik de nedir sevgili dinleyiciler? İnanın anlamadık ama kabul etmiş. Ağacın en tepesine tırmanıp Jack'in istediği elmayı koparırken Jack ağacın etrafını yine haçlarla örmüş. Şeytan da haçlara yaklaşamadığından ağacın tepesine tüneyen kuş gibi kala kalmış orada. Resmen burada da başka bir tarihi olaya şahit oluyoruz sevgili dinleyiciler.
Marazın iyilikten doğduğu an işte bu an.
Şeytan tabii hemen
bu nasıl olur ya, ben nasıl ikinci kez bu tuzağa düştüm? Bırak beni derhal, lütfen rica edeceğim ama
diye ağlamaya başlamış. Jack
bırakırım ama tek bir şartla
demiş.
Ne yaşarken peşime düşeceksin ne de öldüğümde beni cehenneme sokacaksın. Söz ver
demiş. Şeytan eli mahkum kabul etmiş. Tekrar pabuçlarını ters giyerek cehennemin yolunu tutmuş. Ama pislik ömür uzatmadığından Jack'in de en nihayetinde vadesi gelmiş. Ve amel defteri kapanmış. Ölmüş ya bildiğin. Cennete gitmiş ancak pis bir adam olduğu için Tanrı Jack'i cennetine kabul etmemiş. Git gözüm görmesin seni gibi bir şeyler demiş. Jack de bakmış içkiyle elmayla cennette kimseyi tavlayamayacak. Zaten biliyorsunuz cennet elmadan çok çekmiş bir yer. O yüzden onun lafını bile açmadan
ben en iyisi cehenneme yollanayım demiş.
Ama şeytan da gevrek gevrek
ya ben şimdi sana söz verdim seni içeri nasıl alacak çıkacağım kardeşim ben.
Yapmış. Jack
ben ne yapacağım
demiş. Şeytan da
ya Jack efendi bazen cehennemlerin en büyüğü insanın kendi cehennemidir. Hoş geldin.
diyerek yıllardır içinde tuttuğu lafı bam diye yapıştırmış. O karanlıkta yersiz yurtsuz yönsüz kalan Jack'e şeytan son bir kıyak yaparak cehennemden bir parça alkor halinde
kömür fırlatmış. Tek bir kömür.
Al, al al. Bu sana ışık olsun, yolunu bununla bu. Ve buradan defol.
Demiş. Jack kömürü almış ama sıcak olduğu için elini yakmış. Orada bulduğu bir turbu oyarak kömürü onun içine yerleştirmiş. Bir günde hem cennetten hem de cehennemden kovulan Jack'in ruhu dünyada dolaşmaya başlamış. Arafta kalan kayıp bir ruh olarak ait olacağı bir yer aramak için sonsuz bir yolculuğa çıkmış. Peki turp nasıl bal kabağı olmuş?
Efendim, üşengeçlikten olmuş.
İrlandalılar Amerika'ya geldiklerinde bal kabağını keşfetmişler. Hem oyması kolay hem de dayanıklı. Jack'i anmak ve kötü ruhları korkutmak için turp yerine artık bal kabaklarını oyup içlerine mum koymaya başlamışlar. İşte Jack O'Lantern'in hikayesi bizim biraz süslemelerimizle aşağı yukarı böyleymiş sevgili korku severler. Sevgili dinleyenler, Cadılar Bayramı özel podcast serimizin ilk bölümünün sonuna geldik. İkinci podcastimizde Halloween şehir efsaneleri hakkında konuşurken biraz da Kanlı Mary'nin arkadaşlarına neler olmuş Salem'de onları inceleyeceğiz. Bu arada olayı direkt kendisinden dinlemek isterseniz ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Üç kez karanlık bir odada, ayna karşısında adını söylemeniz yeterli.
Yaktığınız mum sönünce zaten geldiğini anlayacaksınız.